Ayrım 7. Sayfa 79. Şubat 1938. Çocuk. Ben hastayım. Atatürk 6 Şubat gecesi yemek için Park Otel'e gitti. Sofrası camekana yakın bir yere kurulmuştu. O kadar soğuktu ki hemen arkasında oturan Kılıç Ali'nin omuzları tutulmuştu. Sabaha karşı Dolmabahçe Sarayı'ndakiler Atatürk'ün odasından şiddetli öksürük sesleri geldiğini duydular. Üşütmüştü. Göğüs eziliyordu. Ateşi 38'i vurmuştu. Hemen doktoru Neşet Ömer Bey çağrıldı. Ama dışarıda şiddetli bir lodos fırtınası estiğinden Neşet Ömer gelemedi. Sabahın 4'ünde Nihat Reşat Belgel acele saraya getirtildi ve teşhisi koydu. Zatüre. Bursa'daki muhteşem gecenin ona mirası, başını açtığı bu yeni dert olacaktı. 1938 Türkiye'sinde henüz penisilin olmadığı için yüksek ateş günlerce düşürülemedi. Akciğerindeki bu yeni belada karaciğerindeki eski hastalığı iyiden iyiye azdıracaktı. Bu en naçar günlerinde yine bir yalnızlık nöbeti sırasında yine bir eski dosttan haber geldi. İsmet İnönü. Hasta olduğunu duymuş, ziyaret için izin istiyordu. Hemen yanına çağırttı. İsmet Paşa Ankara'dan geldi. Tam bir hafta saraya konuk oldu. Eski günlerdeki gibi arkadaşça bir hafta geçirdiler. Ve Şubat sonuna doğru beraberce trenle Ankara'ya geldiler. Ankara'da Balkan Antantı toplantısı vardı. Aslında doktorları Atatürk'e gitmemesi için adeta yalvarmışlar ama söz dinletememişlerdi. Atatürk'ten inince Ankara'da karşılayan dostları bitkin görünüşünden ürktüler. O dev adam ayakta zor duruyor, güçlükle konuşuyordu. ...27 Şubat akşamı Çankaya Köşkü'nde Balkan Antant üyeleri şerefine bir yemek verildi. Yunan Başbakanı Metaxas ve Yugoslav Başbakanı Stajdinović atanın davetlileri arasındaydılar. Saat 20'de başlaması planlanan yemek için tüm konuklar gelmiş, ancak Atatürk hiç adeti olmadığı halde gecikmişti. Herkes merakla davet sahibini beklerken, o da odasında burnundan şiddetle akmaya başlayan kanın durdurulmasını bekliyordu. Yemeğe indiğinde bir süre konuklarıyla ilgilendi. Sonra halsizliğini hissettirmemeye çalışarak elinde bir konyak kadehiyle bir kanepeye oturdu. Yanına İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'yı çağırdı. "Konuşalım da bizi rahatsız etmesinler," dedi. O gece davetliler arasında bulunan Doktor Asım Arar, atanın bu halini görünce nihayet harekete geçmeye karar verdi. Artık hastalığın beklemeye tahammülü kalmamıştı. Doktor Asım İsmail Arar (parantez doktoru). O anda aylardan beri cereyan eden hadiseler, burun kanamaları, kaşıntılar, karınca hikayeleri, kendilerinde son zamanlarda müşahede ettiğim yorgunluk ve halsizlik, hülasa bütün bu vakalar kafamda bir şimşek suretiyle geçti ve kendisinin bazen pek hudutsuz olan alkol iptilasını da bu hadiselere ilave edince, büyük bir yeis ve teessür içinde sevgili Atatürk'ün aman vermez bir hastalığın pençesinde büyük bir felakete sürüklenmekte olduğunu düşünmeye başladım. Derhal kararımı verdim. Endişelerimi hükümet erkanına haber vermek lazımdı. Aksi takdirde vazifemi yapmamış olacak ve derin bir manevi mesuliyet içinde kalacaktım. Doktor Arar, belki bir yıl önce yapılması gereken bu uyarıyı o gece önce İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'ya yaptı. Kaya, doktoru hemen Başbakan Celal Bayar'ın yanına götürdü. Yemek sonrası suare sürerken yabancı konukların yanında panik halinde Atatürk'ün bir yıldır bekletilen tedavisi konuşuluyordu. Bayar, yabancı konuklardan izin isteyerek Doktor Arar'la bir köşeye çekildi. Arar, atanın burnundan gelen kanın ciğerinden geldiği inancındaydı. "Eğer şüphelerim doğruysa durum vahim demektir," dedi. Bayar bu anlattıklarını dikkatle dinledi ve "Ne yapalım?" diye sordu. Doktor Arar, "Atatürk'ü ciddi bir muayeneye tabi tutmak, muntazam bir tedaviye başlamak ve rakı içmesini kesinlikle önlemek zorundayız," dedi. Ve yabancı bir hekim getirilmesini önerdi. Çünkü Atatürk bizlerin tavsiyelerine itaat etmiyor, diye ekledi. Bayar, ertesi sabah doğruca Çankaya'ya çıkıp konuyu Atatürk'e açtı. Ata henüz yeni kalkmış, röpteşambri ile şezlongunda oturuyordu. Sabahın o saatinde başbakanı karşısında görünce, "Hayır olsun, ne var?" diye sordu. Bayar hemen konuya girdi. "Hastalığınızı merak ediyorum. Biri Almanya'dan, diğeri Fransa'dan iki meşhur mütehassısın adını verdiler. İzin verin de bunları getirtelim." Atatürk öneriyi dinledi ve itiraz etti. "Ortada Hatay meselesi var. Hastalığım hariçte duyulursa fena olur," dedi. O sıralar Hatay'da Türkiye ve Fransa'nın garantörlüğü altında müstakil bir cumhuriyet kurulması için aylarca önceden kabul edilmiş bir anlaşmanın uygulaması ile ilgili olarak Cenevre'de çetin müzakereler yapılıyordu. Ankara'daki Fransız Büyükelçisi M. Ponsot, daha 1937 aralığında hükümete yazdığı raporlarda Atatürk'ün sağlık durumunun kötüye gittiğini bildirmişti. Ponsot, bu raporlarında büyük adamın yakında göçüp gidebileceğini, Türk devlet gemisinin de birdenbire motorsuz ve dümensiz kalacağını haber veriyor ve Fransa hükümeti böyle bir gelişme karşısında hazırlıklı olmaya çalışıyordu. Daha da ilginci, Büyükelçinin şu satırlarıydı. Atatürk'ün rahatsızlığı nedeniyle kimi zaman şaşırtıcı davranışlarda bulunmaktadır. Hükümet yetkililerini sürprizler karşısına bırakmaktadır. Bu durumda herhangi bir çılgınca veya ölçüsüz davranışta bulunursa Fransa hükümeti buna şaşırmamalıdır. Bu raporlar belki de Hatay'da alınacak ani bir ulusal kararı, hasta bir adamın bir anlık çılgınlığı olarak gösterme hazırlığıydı. Ancak işin Atatürk'ü endişelendiren yanı da buydu. Bir yabancı doktor ziyaretiyle konu bütün dünya kamuoyunda duyulursa, Hatay işi iyice zorlaşabilirdi. Bu yüzden yabancı hekim yerine Türk doktorlarından kurulan bir heyetin ayrıntılı bir konsültasyon yapması daha uygun olacaktı. "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" sözü belki de o günlerde ve bu tür zorluklarla söylenmiştir. Nihayet Türk hekimleri emaneti 6 Mart 1938 günü aldılar. Çankaya'da toplanan bu kurulda 5 doktor vardı. Profesör Doktor Akil Muhtar Özden, Profesör Doktor Neşet Ömer İrdelp, Profesör Doktor Hüsamettin Kural, Doktor Asım Arar ve Doktor Ziya Naki Yaltırım. Kurul önce köşkün kütüphanesinde kendi arasında bir toplantı yaptı, verileri inceledi. Sonra doktorlar topluca kendilerini yukarı salonda bekleyen kıymetli hastalarının yanına çıktılar. Doktor Asım İsmail Arar, parantez doktoru. Atatürk üstünde koyu bir röpteşambr bulunduğu halde kanepe üzerinde oturmaktaydı. Yanında o zaman başvekillikten çekilmiş olan Sayın İnönü vardı. Bizi böyle kalabalık bir heyet halinde görünce korkunç demekten kendini alamadı. Bütün vücudunu müsaadeleriyle uzunca bir muayeneden geçirdiğimiz zaman ayağının bileğinde hafif bir ödem mevcudiyetini ve karaciğerde biraz büyüklük olduğunu müşahede ettik ve müzakere etmek üzere tekrar köşkün kütüphanesine çekildik. Yarım saat kadar devam eden bu istişare neticesinde hepimizin nazarında Atatürk'ün hastalığının mahiyeti hiçbir şüphe ve tereddüt götürmez şekilde tahakkuk etmiş bulunuyordu. Hastalık karaciğer atrofik sirozu başlangıcıydı ve Atatürk şifa bulmaz bu hastalığın tam manasıyla pençesindeydi. Doktorlar bu teşhisten sonra uzun uzun tedavi üzerinde konuştular. Hastalığın sonunda mutlaka ölüm olduğunu hepsi biliyorlardı. Yapılabilecek tek şey bu feci akıbeti mümkün olduğunca geciktirmekten ibaretti. Geciktirmenin yolu ise en başta Atatürk'ü içmekten ve çok çalışmaktan alıkoymaktan geçiyordu. Bu bulgularını bir rapor halinde kağıda döküp Atatürk'e ve hükümete sunmaya karar verdiler. Raporu Doktor Asım Arar kaleme aldı. Doktorlar birer birer imzaladılar ve huzura çıkıldı. Takdim yine de Doktor Arar'a kalmıştı. Atatürk ayakta bekleyen doktora İnönü'yü göstererek "Yüksek sesle oku da paşa da duysun," dedi. Artık bu eski dosttan yarasını saklamayacaktı. Şevket Süreyya Aydemir (parantez yazar). Bu sahne Atatürk'ün kendisinden bıktığı, ürktüğü, kendisinden uzak ve değersiz gördüğü bir insanla tertiplenecek bir sahne değildir. Bu sahnede nice hatıralarla birbirine bağlı ve tarih içinde de bu hatıraları birbirlerinden ayrılmayacak olan iki eski silah arkadaşının sanki bir muharebe alanı meydanında birbirinin yaralanmasıyla akıbeti belli olunca, birbirlerinin gözlerine son ve derin derin bakışları gibi bir mana vardı. Bu mana, geçici hislerin, günlük çatışmaların, asabi ve değersiz yorumların, gerçekle ilgisi olmayan düzmece hatıra nakillerinin üstündedir ve onlardan değerlidir. Atatürk için bu gerçekten zor bir durumdu. Dünyaya hükmetmiş bir komutanın kaderi birazdan okunacak 8-10 satırda yazılıydı. İnönü için de zor bir durumdu. Gücünün zirvesindeyken darıldıkları bir eski dost, şimdi hasta yatağındayken akıbetine tanıklık etmesini istiyordu. Ama asıl zorluk Asım Arar'ındı. Atatürk ve İnönü'nün huzurunda o kara raporu okuyacaktı. Hem Atatürk'e o çok sevdiği rakıdan kesin kez vazgeçmesini söyleyecek, hem de bunu hemen yapmazsa kısa zamanda ölümün pençesine düşeceğini itiraf edecekti. Doktor Asım Arar okumaya başladı. Doktor Asım İsmail Arar (parantez doktoru). Atatürk ara sıra başını sallayarak ve hiç sözümü kesmeden dinliyordu. Sıra son fıkralara ve bilhassa bundan sonra ispirtolu içeceklerin katı surette memnun olduğu noktasına gelince hafifçe gülümseyerek sordular. Bu içki yasağı ne vakte kadar devam edecek? Yine böyle bir heyet toplanıp içki kullanmakta mahsur olmadığına karar verinceye kadar, dedim. Yüzündeki gülümseme alameti zahil oldu. Profesör Doktor Akil Muhtar Özden (parantez doktoru). Bunun üzerine İnönü, hep bildiklerimiz, dedi. Ama Atatürk alkolün tesirini kabul etmek istemiyordu. Ben alkolü çok eskiden beri kullanıyorum, bir şey olmadı. Şimdiki hastalığıma başka bir sebep aramanız lazımdır, dediler. Diğer arkadaşların bir şey söylemediklerini görünce ben cevabı verdim. Atatürk, sizin birkaç defa sofranızda bulundum, çok içiyorsunuz. Lakin bununla dimağ faaliyetinize hemen hiçbir şey olmuyor. Bunun sebebi şudur. İçtiğiniz alkolü çabuk yakıyor veya ziyansız bir şekle sokuyorsunuz. Bunu yapan en mühim uzvunuz karaciğerdir. Bugün karaciğeriniz hastalanmıştır. Artık vazifesini eskisi gibi göremeyecektir. Aldığınız alkol de sizi zehirleyecektir. Onun için bunu behemehal bırakmanız lazımdır. Yüzüme dikkatle bakıyor ve dinliyordu. Düşündüler. Peki, dediler. Atatürk teşekkür etti. Başıyla doktorlara çıkabilirsiniz işareti yaptı. El sıkıp çıktılar. Dinledikleri hiç hoşuna gitmemişti. İnönü'ye dönüp öfkeyle şunları söyledi. Bunların hiçbiri bir şeyden anlamıyor. Ben rakı içmek istediğim için söylemiyorum. Ve icap ederse yine içmeyeceğim. Fakat bunlara hastalığımın rakıyla hiçbir alakası olmadığını da ispat edeceğim. Ata gerçekten o günden sonra ölünceye kadar, yani 9 ay süreyle ağzına içki koymadı. Ama bu teşhisin gecesi yeni sinemaya ses sanatçısı Melek Tokgöz'ün konserine gitti. Adeta tıbba direniyordu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Metaksas, M, E, T, A, K, S, A, S. Stajdinovic, S, T, O, Y, A, D, I, N, O, V, I, Ç. Ponsot, P, O, N, S, O, T.